Ayrım 7.
Biliyor musunuz, hızım akrabalar, hamamda gördüğüm kadınlar, beni gören herkes 24 yaşında iki çocuklu geçkin bir kadın değil de 16 yaşında bir genç kızmış gibi olduğumu söylerler. Onlara inanmanızı, sizin de inanmanızı istiyorum. Anladınız mı? Yoksa hiç anlatmayacağım. Sizinle konuşmamı yadırgamayın. Babamın kitaplarındaki resimlere yıllardır bakar, içlerinde hep kadınları, güzelleri ararım. Seyrek de olsa vardırlar. Ve hep mahcup, utangaç, önlerine en fazla özür diler gibi birbirlerine bakarlar. Erkekler, savaşçılar ve padişahlar gibi başlarını kaldırıp dimdik dünyaya baktıkları hiç olmaz. Ama acemiyle nakışlanmış ucuz kitaplarda, ressamın dikkatsizliği yüzünden bazı kadınların gözleri yere, hatta resmin içinde başka bir şeye, ne bileyim bir kadehe ya da sevgiliye bakmaz da doğrudan okuyucuya bakar. Kimdir baktıkları o okuyucu diye düşünürüm hep. Ta Timur zamanından kalma 200 yıllık kitaplarla meraklı gavurların altınları verip ta memleketlerine götürdükleri ciltler aklıma gelince ürperirim. Belki de benim şu hikayemi öyle ta uzaklardan biri bir gün dinleyecektir. Kitaplara geçme isteği bu değil mi? Bütün padişahlar, vezirler, kendilerini anlatan, kendilerine adanmış kitapları yazanlar keseler doğru altını bir ürperti için vermiyorlar mı? Bu ürpertiyi içimde duyduğumda ben de tıpkı bir gözü kitabın içinde hayata, bir gözü de kitabın dışına bakan o güzel kadınlar gibi beni kim bilir ta hangi yerden ve zamandan seyretmekte olan sizlerle de konuşmak isterim. Ben güzelim, akıllıyım ve beni seyrediyor olmanız da hoşuma gidiyor. Arada bir bir iki yalan söylesem de bu benim hakkımda yanlış bir fikir edinmeyesiniz diyedir. Belki sezmişsinizdir, babam beni çok sever. Benden önce 3 oğlu olmuş ama Allah onların canını teker teker almış da ben kıza dokunmamış. Babam üzerime titrer ama onun seçtiği bir adamla evlenmedim ben. Kendi görüp beğendiğim bir sipahiye vardım. Babama kalsa beni vereceği adam hem en büyük alim olacak, hem nakıştan sanattan anlayacak, hem güç iktidar sahibi olacak, hem de Karun gibi zengin olacaktı. Böyle bir şey onun kitaplarında bile olmayacağı için ben yıllarca evde oturup bekleyecektim. Kocamın yakışıklılığı dillere destandı. Kendim de aracılarla haber salıp bir fırsatını bulup hamam dönüşü karşıma çıkıverince gördüm. Gözlerinden ateş çıkıyordu. Hemen aşık oldum. Esmerdi. Bembeyaz tenli, yeşil gözlü bir güzeldi. Güçlü kolları vardı. Ama aslında uyuyakalmış çocuk gibi hep masum ve sessizdi. Belki de bütün gücünü savaşlarda adam öldürerek, ganimet toplayarak tükettiği için bana belli belirsiz kan kokar gibi gelirdi. Ama evde hanım gibi yumuşacık ve sakin dururdu. Babamın yoksul bir savaşçı diye önce istemediği ve ben kendimi öldürürüm dediğim için beni vermeye razı olduğu bu adam, savaştan savaşa kahramanca koşarak en büyük yiğitlikleri yaparak 10.000 akçelik bir tımar sahibi oldu ki herkes bizi kıskanırdı. 4 yıl önce Safevilerle savaştan dönen orduyla birlikte geri gelmemesine önceleri aldırmadım. Çünkü savaştıkça ustalaşıyor, kendi başına işler çeviriyor, daha büyük ganimetler getiriyor, daha büyük tımarlara çıkıyor, daha çok asker yetiştiriyordu. Ordunun yürüyüş kolundan ayrılıp kendi adamlarıyla birlikte dağlara doğru gittiğini söyleyen şahitler de vardı. Önceleri hep şimdi dönecek diye umdum ama 2 yılda yavaş yavaş yokluğuna alıştım. İstanbul'da benim gibi kocası kayıp ne kadar çok savaşçı karısı olduğunu anlayınca durumumu kabullendim. Geceleri yataklarımızda çocuklarla birlikte birbirimize sarılır ağlaşırdık. Ağlamasınlar diye onlara bir yalan atar, mesela filanca söylemiş, kanıtı var, babanız bahar gelmeden dönüyor der. Sonra benim yalanım onların ağzından, başkalarının kulağına değişe dolaşa dönüp bana müjde diye geri gelince herkesten önce ben inanırdım. Kocamın gün görmemiş ama çelebi ruhlu abazı babası ve onun gibi yeşil gözlü kardeşiyle birlikte çarşı kapıda bir kira evinde oturuyorduk. Evinde orta direğe kocam kaybolunca sıkıntılar başladı. Kayınpeder büyük oğlunun savaşa savaşa zenginleşmesi üzerine bıraktığı aynacılık işine o yaştan sonra geri döndü. Kocamın gümrükte çalışan bekar kardeşi Hasan eve getirip bıraktığı para çoğaldıkça erkeklik taslamaya başladı. Ev işlerini gören cariye kızı kirayı verememekten korktukları bir kış alelacele esir pazarına götürüp sattılar. Ve benden onun gördüğü mutfak işlerini görmemi, çamaşırı yıkamamı, hatta çarşı pazara çıkıp alışveriş etmemi istediler. Ben bu işleri görecek kadın mıyım demedim. Yüreğime taş basıp hepsini yaptım. Ama artık geceleri odasını alacak bir cariyesi olmayan kayınbirader Hasan benim kapımı zorlamaya başlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Elbette hemen buraya, babamın evine dönebilirdim. Ama kadıya göre, kocam hukuken yaşadığına göre, onları öfkelendirirsem beni çocuklarla birlikte zorla kayınpederimin yanına, yani kocamın evine geri götürmekle kalmaz. Bunu yaparken beni ve beni alıkoyan babamı cezalandırıp aşağılayabilirlerdi. Aslına bakılırsa kocamdan daha insancıl ve makul bulduğum ve tabii ki bana çok fena aşık olduğunu bildiğim Hasan ile sevişebilirdim. Ama bunu düşüncesizce yapmak beni sonunda onun karısı değil, Allah korusun cariyesi olmaya götürürdü. Çünkü mirastan payımı istemeye kalkarım, hatta belki de onları terk eder, çocuklarla babamın yanına dönerim diye korktukları için kocamın kadı gözünde öldüğünü onlar da kabul etmeye razı değillerdi hiç. Kocam kadıya göre ölmemişse Hasan ne evlenemezdim tabii. Ama başka birisiyle de evlenemeyeceğim için ve bu durumda o eve ve evliliğe beni bağladığı için kocamın kayıp olması, sürüp gitmekte olan o belirsiz durum onlara göre tercih edilebilir bir şeydi. Çünkü unutmayın ki onların ev işlerini görüyor, yemeklerinden çamaşırlarına her işlerini yapıyordum ve biri de bana deli gibi aşıktı. Kayınpederim ve Hasan için en iyi çözüm benim Hasan'la evlenmemdi. Ama bunun için önce şahitleri ayarlamak, sonra kadıyı ikna etmek şarttı. O zaman kayıp kocamın en yakınları, babası ve kardeşi de rıza gösterdiğine göre, kocamın artık ölüden sayılmasına karşı çıkan biri olmayacağına göre, kadı da biz bu adamın savaşta ölüsünü gördük diyen yalancı şahitlere 3-5 akçeye inanır gözükecekti. En büyük sorun, dul düştükten sonra evi terk etmeyeceğimi, miras hakkı ya da evlenmek için para istemeyeceğimi, daha önemlisi kendi seçimim ile Hasan ile evleneceğimi onu inandırabilmemdi. Bu konuda ona güven vermek için onunla sevişmem ve bunu boşanabilmek için değil, inandırıcı olacak bir şekilde ona aşık olduğum için yapmam gerektiğini elbette anlamıştım. Gayret etsem Hasan'a aşık olabilirdim. Hasan kayıp kocamdan 8 yaş küçüktü. Kocam evdeyken kardeşim gibiydi ve bu duygu beni ona yaklaştırmıştı. İddiasız ama tutkulu oluşunu, çocuklarınla oynamayı sevişini ve bana bazen sanki o susuzluktan ölen birisi, ben de bir bardak soğuk vişne şerbetiymişim gibi özlemle bakışını seviyordum. Ama bana çamaşır yıkatan, cariyeler, köleler gibi çarşı pazar gezip alışveriş etmemden gocunmayan birine aşık olabilmem için çok gayret etmem gerektiğini de biliyordum. Babamın evine gidip gidip tencerelere, kapkaca, fincanlara bakıp uzun uzun ağladığım ve geceleri birbirimize destek olmak için çocuklarla koyun koyuna uyuduğumuz o günlerde Hasan bana o fırsatı vermedi. Benim de ona aşık olabileceğimi, evlenebilmemiz için gerekli bu tek yolun gerçekleşebileceğine inanamadığı, kendine güveni olmadığı için edepsizlikler etti. Bir iki kere beni sıkıştırmaya, öpmeye, ellemeye kalktı. Kocamın hiç dönmeyeceğini, beni öldüreceğini söyledi. Tehditler savurdu, çocuk gibi ağladı. Ve aceleciliği ve telaşıyla efsanelerde anlatılan gerçek ve soylu aşka vakit tanımadığı için onunla evlenemeyeceğimi anladım. Bir gece çocuklarla birlikte yattığımız odanın kapısını zorlayınca hemen kalktım. Çocukların korkmasını aldırmadan avazım çıktığı kadar bağırıp eve kötü cinlerin girdiğini söyledim. Kayınpederi uyandırdım ve daha hevesini şiddeti geçmemiş olan Hasan'ı cin korkuları ve çığlıklarım arasında babasına teşhir ettim. Benim abuk subuk ulumalarım, ipe sapa gelmez cin laflarım arasında aklı başında ihtiyar, berbat gerçeği, oğlunun sarhoş olduğunu ve diğer oğlunun iki çocukluk arasında edepsizce yaklaştığını utançla fark etti. Sabaha kadar uyumayacağımı, cine karşı oğullarımın kapının önünde oturup bekleyeceğimi söyleyince ses etmedi. Sabah hasta babama bakmak için uzun bir zamanlığına çocuklarla birlikte baba evine döneceğimi ilan edince yenilgiyi kabullendi. Kocamın satmayıp savaşlardan bana getirdiği Macar'dan ganimet zilli saati, en asabi Arap atının sinirinden yapılmış kamçayı, çocukların taşlarını savaş oyunları oynarken kullandıkları Tebriz yapımı fil dişinden satranç takımını ve satılmasın diye ne kavgalar ettiğim Nahçıvan Savaşı'ndan ganimet gümüş şamdanlıkları, evlilik hayatımın nişanları olarak alıp baba evine geri döndüm. Gayip kocamın evini terk etmem, beklediğim gibi Hasan'ın bana olan saplantılı, saygısız aşkını, çaresiz ama saygıdeğer bir yangına dönüştürdü. Babasının kendisini desteklemeyeceğini bildiği için beni tehdit etmek yerine, köşelerinde kuşların, gözü yaşlı aslanların ve mahzun ceylanların oturduğu aşk mektupları yollamaya başladı. Bir nakkaş ve şair ruhlu dostu yazıp resimliyorsa eğer, Hasan'la aynı çatı altında yaşarken fark edemediğim zengin hayal alemini gösteren bu mektupları son zamanlarda yeniden okumaya başladığımı sizden saklamayacağım. Son mektuplarında Hasan'ın beni ev işlerine köle etmeyeceğini, çünkü çok para kazandığını anlatması, saygılı, tatlı ve şakacı dili ve çocukların bitip tükenmez kavgalarıyla istekleri ve babamın şikayetleri kafama kazan gibi yaptığı için penceremin kepengini sanki dünyaya bir oh diyebilmek için de açmıştım. Hayriye akşam sofrasını kurmadan önce babama Arabistan'dan gelen en iyi hurma çiçeğinden ılık bir kavi yaptım. İçine bir kaşık bal koyup azıcık limon suyuyla karıştırdım. Sessizce yanına girdim ve Kitab-ı Ruh'u okurken tam da istediği gibi kendimi hiç fark ettirmeden bir ruh gibi önüme koydum. Öyle kederli ve cılız bir sesle "Kar yağıyor mu?" diye sordu ki bana, bunun zavallı babamın hayatında göreceği son kar olduğunu hemen anladım. 10. Ben bir ağacım. Ben bir ağacım, çok yalnızım. Yağmur yağdıkça ağlıyorum. Allah rızası için kulak verin şu anlatacaklarıma. Kahvelerinizi için, uykunuz kaçsın, gözleriniz açılsın. Bana cin gibi bakın da size niye bu kadar yalnız olduğumu anlatayım. 1. Üstad Meddah'ın arkasında bir ağaç resmi olsun diye aharsız kaba kağıda alelacele resmedildiğimi söylüyorlardır. Doğru. Şimdi yanımda ne başka narin ağaçlar, ne yedi yapraklı bozkır otları, ne kimi zaman şeytana ve insana benzeyen lüle lüle karanlık kayalar, ne de gökte kıvrım kıvrım çim bulutları var. Bir yer, bir gök, bir ben, bir de ufuk çizgisi. Ama hikayem daha karışık. 2. Bir ağaç olarak illaki bir kitabın parçası olmam şart değil. Ama bir ağaç resmi olarak herhangi bir kitabın sayfası değilim diye huzurum kaçıyor. Bir kitapta bir şey göstermiyorsam, puta taparlar ve kafirler gibi resmimin duvara asılıp bana secde edilip tapılacağı geliyor aklıma. Erzurum'u hocacılar duymasın. Bundan gizlice övünüyorum ve sonra utançla çok korkuyorum. 3. Yalnızlığımın asıl sebebi ise hangi hikayenin parçası olduğumu benim de bilmemem. Bir hikayenin parçası olacaktım ama bir yaprak gibi düştüm oradan. Onu anlatayım. Ağaçtan düşen yaprak gibi hikayemden düşüşümün hikayesi. Acem Şahı Tahmasp, ki hem Osmanlı'nın baş düşmanıydı hem de cihanın en nakışsever padişahıydı. Bundan 40 yıl önce bunamaya başlayınca ilk iş eğlenceydi. Şaraptı, musikiydi, şiirdi, nakıştı. Bunlardan soğudu. Kahveyi de bırakınca kafası durdu. Asık suratlı, karanlık ihtiyarların evhamlarıyla Osmanlı'nın askerinden uzak olsun diye payitahtını o zaman Acem mülkü olan Tebriz'den Kazvin'e taşıdı. Daha da yaşlanınca bir gün cin çarpmasıyla buhrana kapılıp şaraba, oğlancılığa ve nakşetmeye tövbeler tövbesi dedi ki bu yüce şahın kahve zevkinden sonra aklı selimini de kaybettiğinin iyi bir ispatıdır. Böylece Tebriz'de 20 yıldır cihanının en büyük harikalarını yapan mucizeyle cilçiler, hattatlar, müzehipler, nakkaşlar çil yavrusu gibi şehir şehir dağıldılar. Bunların en parlaklarını Şah Tahmasp'ın yeğeni ve damadı Sultan İbrahim Mirza, vali olduğu Meşhed'e çağırdı ve onları nakkaşhanesine yerleştirip Timur zamanında Herat'ta en büyük şair olan caminin Heft Evrengi'nin 7 mesnevisini yazdırıp nakışlı, resimli harika bir kitap yaptırtmaya başladı. Akıllı ve hoş yeğenini hem seven hem kıskanan, kızını ona verdiği için pişmanlık duyan Şah Tasmap bu harika kitabı işitince haset etti ve öfkeyle yeğenini Meşhed valiliğinden Kain şehrine, sonra yine bir öfkeyle daha küçük Sebzivar şehrine sürdü. Meşhed'deki hattatlar ve nakkaşlar da böylece başka şehirlere, başka memleketlere, başka sultanların, şehzadelerin nakkaşhanelerine dağıldılar. Ama bir mucizeyle Sultan İbrahim Mirza'nın harika kitabı yarıda kalmadı. Çünkü hakikatli bir kitaptarı vardı. Bu adam atına biner, en iyi tesbih yapan usta oradadır diye Taşiraz'a gider. Oradan en zarif nesnelik hattı yazan hattat için 2 sayfayı alır, İsfahan'a götürür. Sonra dağlara geçip ta Buhara'ya çıkıp Özbek Han'ın yanından akçeden büyük Üstad Nakkaş'a resmin istifini yaptırır, insanlarını çizdirir. Herat'a inip bu sefer yarı kör eski üstadlardan birine otların ve yaprakların kıvrım kıvrım kıvrılışını ezberden nakşettirir. Herat'ta başka bir hattata uğrayıp resmin içindeki kapının üstündeki levhadaki yazıyı altın rika ile yazdırıp hadi yine güneye, kâhine gider ve 6 ay yolculuk ederek yarılayabildiği sayfayı Sultan İbrahim Mirza'ya gösterip aferin alırdı. Bu gidişle kitabın hiç bitmeyeceğini anladılar ve Tatar ulaklar tuttular. Her birinin eline üzerine işlenip yazılacak sayfayla birlikte sanatçıya istenilen şeyi tarif eden birer mektup verdiler. Böylece bütün Acem ülkesinin, Horasan'ın, Özbek memleketinin, Mavera-ün Nehir'in yollarından kitap sayfalarını taşıyan ulaklar geçti. Ulaklar gibi kitabın yapımı da hızlandı. Bazen 59. yaprakla 162. yaprak karlı bir gece kurt ulumalarının işitildiği bir kervansarayda karşılaşır. Yarenlik ederken aynı kitap için çalıştıklarını anlayıp odalarından çıkarıp getirdikleri sayfaların hangi mesnevinin neresine düştüğünü, birbirlerine göre yerlerini anlamaya çalışırlardı. Bugün bitirildiğini kederle işittiğim bu kitabın bir sayfasında da ben olacaktım. Ne yazık ki soğuk bir kış günü beni taşıyarak kayalık geçitlerden geçen Tatar ulağın yolunu haramiler kesti. Önce dövdüler zavallı Tatar'ı, sonra harami usulünce soydular. Irzına geçip imansızca öldürdüler. Bu yüzden ben de bilmiyorum hangi sahifeden düştüğümü. Sizden ricam bana bakıp bunu söylemeniz. Acaba Leyla'yı çadırında çoban kılığında ziyaret eden Mecnun'a gölge mi olacaktım? Umutsuz inançsızın ruhundaki karanlığı anlatayım diye gecenin içine mi karışacaktım? Bütün cihandan kaçıp denizler aşıp kuşlar meyvelerle dolu bir adada huzur bulan iki sevgilinin mutluluğuna eşlik etmek isterdim. Diyar-ı Hind'i fethederken başına güneş geçip günlerce burnu kanaya kanaya ölen İskender'in son anlarına gölge olmak isterdim. Yoksa oğluna aşk ve hayat nasihatleri veren babanın gücünü ve yaşını ima etmeye mi yarayacaktım? Hangi hikayeye mana ve zerafet katacaktım? Ulağı öldürüp beni yanlarına alıp dağ şehir demeden gezdiren haramilerden biri arada bir kıymetimi biliyor. Bir ağaç resmine bakmanın bir ağaca bakmaktan daha hoş olduğunu anlayacak kadar incelik gösteriyordu. Ama bu ağacın hangi hikayenin parçası olduğunu bilmediği için çabuk sıkılıyordu benden. Beni şehir şehir gezdirdikten sonra korktuğum gibi yırtıp atmadı bu haydut. Bir handa ince bir adama bir testi şaraba sattı. Geceleri bazen ağlar ve mum ışığında bana bakardı bu zavallı ince adam. Kederden ölünce mallarını sattılar. Beni alan üstad Meddah sayesinde ta İstanbul'a kadar geldim. Şimdi çok mutluyum. Bu gece burada Osmanlı padişahının siz mucize elli, kartal gözlü, çelik iradeli, zarif bilekli, hassas ruhlu nakkaşları ve hattatları arasında olmaktan şeref duyuyorum. Ve Allah aşkına bir üstad nakkaşın duvara asılsın diye beni kötü kağıda alelacele çizdiğini söyleyenlere inanmayın diye yalvarıyorum. Bakın ne yalanlar, ne iftiralar, ne pervasız yakıştırmalar daha var. Dün gece hani buraya duvara bir köpek resmi asıp bu edepsiz köpeğin serüvenlerini hikaye etmişti ya üstadım. Bu arada Erzurumlu bir Husret Hoca'nın serüvenlerini anlatmıştı ya. Şimdi Erzurum'a Nusret Hoca Hazretlerini sevenler bunu yanlış anlamış. Sözüm ona biz ona laf dokunduruyormuşuz. Biz büyük vaiz efendimiz hazretlerine babası belirsiz diyebilir miyiz? Haşa, hiç aklımızdan geçer mi? Bu nasıl bir fitne sokmak, ne pervasız bir yakıştırmadır. Madem Erzurumlu Husret, Erzurumlu Nusret ile karışıyor, ben size Sivaslı Şaşı Nedret Hoca'nın ağaç hikayesini anlatayım. Bu Sivaslı Şaşı Nedret Hoca da güzel oğlanları sevmekle, nakşetmeyi lanetlemekten başka, kahvenin şeytan işi olduğunu, içinin cehenneme gideceğini söylüyormuş. Sivaslı, sen benim şu koca dalımın nasıl eğildiğini unuttun mu? Size anlatayım. Ama kimseye söylemeyeceğinize yemin edin. Çünkü Allah kuru iftiradan saklasın. Bir sabah bir baktım, maşallahı var, minare boylu, aslan pençeli dev gibi bir adam ile yukarıda adı geçen benim bu dala çıkıp gür yapraklarımın arasına gizlenmiş, affedersiniz, takır takır iş görüyorlar. Sonradan şeytan olduğunu anladığım dev bizimkini becerirken güzel kulağını hem şefkatle öpüyor hem de içine fısıldıyor. Kahve haramdır, kahve günahtır diye. Kahvenin zararına inanan güzel dinimizin buyruklarına değil şeytana inanır ona göre. Bir de son olarak Frank nakkaşlarından söz edeceğim ki onlara özenen soysuz varsa ibret alsın. Şimdi bu Frank nakkaşları kralların, papazların, beylerin hatta hanımların yüzlerini öyle bir nakşediyorlar ki o kişiyi resmine bakıp sokakta tanıyabiliyorsun. Bunların karıları zaten sokakta serbest gezer. Artık gerisini siz düşünün. Ama bu da yetmemiş. İşleri daha ileri götürmüşler. Pezevenklikte değil, nakışta diyorum. Bu büyük fırsat Frank nakkaşı ile başka büyük bir nakkaş ustası bir Frank çayırında yürürler. Ve ustalık ve sanat üzerine konuşurlarmış. Karşılarına bir orman çıkmış. Daha usta olanı ötekine şöyle demiş. Yeni usullerle resmetmek öyle bir hüner gerektirir ki demiş. Bu ormandaki ağaçlardan birini resmettin mi, resme bakan meraklı buraya gelip isterse o ağacı diğerlerinden ayırt edip bulur. Ben fakir, gördüğünüz ağaç resmi böyle bir akılla resmedilmediğim için Allah'ıma şükrediyorum. Frank usullerince resmedilseydim, beni sahici bir ağaç sanan İstanbul'un bütün köpekleri üzerime işer diye korktuğundan değil. Ben bir ağacın kendisi değil, manası olmak istiyorum. 11. Benim adım Kara. Geç vakit başlayan kar sabaha kadar yağdı. Şeküre'nin mektubunu bütün gece yeniden okudum. Boş evin boş odasında aşağı yukarı sinirli yürürken Şamdan'a sokuluyor. Soluk mumun titreyen ışığında sevgilimin öfkeli harflerinin asabi titreyişlerini, bana yalan söylemek için attıkları taklaları, sağdan sola kıvırta kıvırta ilerleyişlerini seyrediyordum. Derken gözümün önünde kepengin birden açılışı ve sevgilimin karşıma çıkıveren yüzü ve kederli gülümseyişi beliriyordu. Son 6-7 yıldır aklımın içinde Şeküre'dir diye değiştire değiştire taşıdığım ve vişne rengindeki ağızları gittikçe genişleyen yüzlerin hepsini, onun gerçek yüzünü görünce unutmuştum. Gece vakti bir ara evlilik düşlerine kaptırdım kendimi. Hayalimde aşkımdan hiç şüphem yoktu. Aşkımın karşılık gördüğünden de. Böylece büyük bir mutluluk içinde evleniyorduk biz. Ama merdivenli bir evde hayallerimdeki mutluluk tuzla buz oluyordu. Doğru dürüst bir iş bulamıyor, karımla kavga edip söz geçiremiyordum. Bu karanlık hayalleri Arabistan'daki bekar gecelerim sırasında okuduğum Gazali'nin İhya-i Ulumu'nun evliliğin zararları kısmından apardığımı anlayınca, gecenin ortasında aynı sayfalarda evliliğin yararları konusunda daha fazla laf olduğu geldi aklıma. Ama kendimi onca zorlamama rağmen kaç kere okuduğum bu faydaların yalnızca ikisini hatırlayabildim. Erkek evlenince ev işlerini birisi düzene sokuyordu. Ama hayalimdeki merdivenli evde hiç düzen yoktu. İkincisi, suçlu 31 çekmekten ve daha da suçlulukla karanlık arka sokaklarda pezevenklerin arkasından orospu peşinde sürüklenmekten kurtuluyordum. Bu kurtuluş düşüncesi gecenin ilerlemiş bir saatinde aklıma yine 31 çekmeyi getirdi. Bir saflık isteğiyle takıntıyı bir an önce kafamdan çıkarmak için her zamanki alışkanlıkla odanın bir köşesine çekildim. Ama bir süre sonra 31 çekemediğimi anladım. 12 yıldan sonra ben yine aşık olmuştum. Bu şaşmaz kanıt yüreğime öyle bir heyecan ve korku saldı ki mumun ışığı gibi neredeyse titreye titreye yürüdüm odada. Pencereye çıkıp kendini gösterecekse Şeküre, bir de tam tersi mantığı harekete geçirdiği o mektuba ne gerek vardı ki? Kızı beni o kadar istemiyorsa babası niye çağırıyor? Bunlar baba kız bana oyun mu oynuyorlardı? Odada aşağı yukarı yürüyor, kapının, duvarın, gıcırdayan döşemenin her soruma gıcır gucur bir cevap vermeye çalışarak benim gibi kekelediğini hissediyordum. Yıllar önce yaptığım o resmi, Şirin'in bir ağacın dalına asılı Hüsrev'in resmini görüp ona tutuluşunu anlatır resme baktım. Tebriz'den gelip eniştemin eline yeni geçmiş vasat bir kitaptaki aynı resimden aldığım ilhamla yapmıştım onu. Resme bakmak ne sonraki yıllarda her hatırlayışımda olduğu gibi utandırdı beni, resmin ve aşk ilanının basitliği yüzünden, ne de mutlu gençlik hatıralarıma geri götürdü. Sabaha doğru aklım duruma hakim oldu da resmi bana geri yollamasını Şeküre'nin benim için ustaca kurmakta olduğu bir aşk satrancının bir hamlesi olarak gördüm.